Ayrım 18. Sayfa 87. Latin Amerikalı entelektüellerdeki bu epistemolojik şizofreniyi belirginleştirirken Octavio Paz şöyle diyor. Fikirler bugünün fikirleri. Tavırlar dünkü tavırlar. Bunların ataları Aziz Thomas adına yemin ediyorlardı. Kendileri de Marx adına yemin ediyorlar. Ama hem eskiler hem yeniler için akıl bir doğrunun hizmetinde olan silahtır. Bu Meksikalı şair ve düşünürün basiretli belirlemesinde iki farklı dönemi gözlemleriz. İki farklı bilme ve dünyada olma biçimine damgasını vuran dün ve bugün, biri ruhsal ve fevri davranış ile atadan kalma tavırları etki ederken, öteki dışarıdan gelen modern fikirlere şekil verir. İkisinin arasında duraklamaları çatlak bulunur, yani varlığı birbirine aykırı iki parçaya böldüğü ölçüde vahim olan çatlama. Bu iki parça uyumlu bir eklemlenmeyi olanaklı kılan hiçbir köprü olmamasından ötürü ancak birbirlerini indirgeyerek diyaloğa girebilirler. Bu durum birbirleriyle temas etmelerini engellemez. Çünkü birbirlerine girip melezleştikleri noktada tıpkı karşı karşıya konmuş iki ekranın birbirlerinin görüntülerini yansıması için de biçimsizleştirmeleri gibi iki epistemenin birbirini biçimsizleştirdikleri çeşit çeşit çarpıklıklar ortaya çıkar. Bunun sonucunda az çok eş biçimli kalabilen epistemelerin farklı yapılarının aksine burada biçimle içerik arasında hiçbir eş biçimlilik yoktur. Çünkü biçimle içerik karşılıklı olarak heterojen epistemelerden beslenmektedir. Burada varlığın küçümsenemeyecek bir bölümü hala sempati ve analoji yoluyla var olmakta ve kültürel gerçeklik ötesini sihirli stoklarından beslenmektedir. Öteki bölümü ise insan bilimlerinden, toplum felsefelerinden ve diyalektik materyalizmden etkilenmekte ve örneğin ahiret bilgisiyle pozitivizmi karıştırmaktadır. Böyle bir karışıklığın sonucu hep melezlik olmaktadır ve birbirlerini ancak yamalama yoluyla uyabilmektedirler. Foucault'un örneklerinden yararlanarak içimizde bir yerlerde naturalist Aldrovandi ve Buffon ile biyolog Cuvier'in tepiştiklerini söyleyebiliriz. Buffon, Aldrovandi gibi bir naturaliste bir hayvanın anatomisi, izleri, ayrıntılı tasviri, yaşadığı mekanlar, mitolojik değeri ve bu hayvanda tıpta ya da büyücülükte nasıl yararlanılabileceği üzerine açıklamalar, eleştirellikten yoksun fabüller, ikinci elden alıntılar ve içinden çıkılmaz bir kesin tasvir karmaşası. Gördüğü için hayrete düşer. Bu hayret nedendir? Foucault'a göre Aldrovandi ve Buffon'un bakış açıları şeylere aynı sistemle bağlanmamıştır. Üstelik epistemelerin yatkınlığı da farklıdır. Aldrovandi tepeden tırnağa yazılı olan bir doğayı titizlikle gözlemliyordu. Büyülü bir dünyada yaşadığını söylesek de olur. Bize dönersek, bilincimiz simgelerin sihirli düzeyinde iş görürken, fikirlerimiz yeni zamanların epistemede yarattığı mutasyonlardan doğarlar. Bizim dünyamız henüz tam anlamıyla büyü bozumuna uğramamıştır. Gökyüzü simgelerinden bütünüyle temizlenmemiştir. Yansıtmalar ciddi şekilde yara almalarına rağmen ayaktadırlar. Uğradığı bütün yıkımlara rağmen kamu alanımız eski hafızanın solgun görüntülerin içine barındırmaktadır. Bu görüntülerin dışlanması henüz inançların özelleşmesi noktasına varmamıştır. Simgeler yorumsamasıyla tarihsellik arasında sıkışıp kalınca akla gelebilen tüm uydurma çözümlere doğru itilmekteyiz. Ama bu durum hiç değilse çelişkili biçimiyle yalnızca doğululara vergi bir şey değildir. Bazı batılılar da bunun kurbanı olmaktadırlar. İdeologları, din değiştirenleri, yeni yobazları ve her tür dönmeleri kastediyorum. Şimdiye kadar içinde uyuyakalmış imanı birden göktaşı gibi fışkıran ve bir gün içinde peygambervari bir hakikati keşfediveren bir oryantalistin kesip atar tondaki dili. Ya da 19. yüzyıldan kalma eskimiş lafızları gırtlağına kadar gömülmüş kudurgan bir Marksistin ya da teröristin tavrı beni çoğu zaman şaşkınlık içinde bırakmıştır. Günümüzde her cinsten dönmelerle karşılaşıyoruz. Alman entegristleri, İngiliz sufileri, Guinucho'nun Müslüman İsviçreliler ve kültürel olarak çekici ve münasip bir İslam'a vurgun Fransızlar. Bu yeni haçlılarda şaşırtıcı olan şey, dillerinin kapsamının arkaik olmasıdır. Bu dil sanki peygamberin ağzından ilham alır gibi tüm şüphelerin zırhını emir cümleleriyle kırar. Bilmecemsi kehanetler ve nadir hakikat incileri keşfeder. İlerici aydınların söylemi ne kadar modern olmaya çalışırsa, bunların söylemi de o kadar iddialı bir şekilde şatafatlıdır. Bu noktada Octavia Paz'ın formülünü ters yüz ederek şöyle diyebiliriz. Fikirler dünkü fikirler, tavırlar bugünün tavırları. Bunların ataları aydınlanma filozofları adına yemin ediyorlardı. Kendileri peygamber adına yemin ediyorlar. Demek ki tamamen modern bir psikolojik zemin üzerine yamalanan dinsel bir söylemdir bu. Üstelik bu dönmelerin çoğu İslam'ın şartlarını Müslüman ülkelerden ziyade Avrupa'da yerine getirmeyi tercih ediyorlar. Çünkü İslami ülkelerde yani entegrizmin yıkıcı rüzgarının estiği yerlerde yaşamak en azından yüzyıllardan beri Batı insanının psikolojik yapısını oluşturan örf ve adetlerde radikal bir dönüşüm ve ruhsal tutumun bütünüyle biçim değiştirmesini gerektirmektedir. İstediği kadar doğu giysilerine bürünsün, gün boyunca Arapça kutsal sözler mırıldansın, önüne geldiği yerde Kur'an'dan alıntı yapsın, umut kaynaklarını Kur'an'da arttırsın, Batı'nın canavar materyalizmini ve sarı derisi gibi büzüşüp küçülen Hristiyanlığın sefaletini lanetlemek için binlerce neden bulsun, yine de evinde kalmak ister. Şeytan demokrasilerinin sığınağını gırtlağına kadar örtünmek, habeas korpusu temin eden laik bir hukuk devletinin korumasında ve sosyal sigortaların konforlu himayesinde kalmak ister. Kendilerinden o kadar övgüyle bahsedilen İslam ve şeriatın harika fırsatlar olduğu kesindir. Ama Avrupa'da kalmak şartıyla. Kısasa kısas yasasından uzakta, aceleci dini mahkemelerden uzakta, sudan sebeplerle kadınları gözaltına alıp kırbaç zoruyla hayırlı bir ders veren çevik Allah kuvvetlerinden uzakta, sıkılmış ve kalkık yumruklarıyla dünyadaki bütün mercileri kınayan bu isimsizler güruhundan, bu suratsızlar yığınından uzakta olmak şartıyla. Evet, bütün bunlar çok güzeldir ve bundan daha manevi bir şey düşünülemez. Ama bedelini o ülkelerin ahalisi öderse kendileri değil. Kısacası bu Batı usulü tutarsızlıklar kimilerinde oportunizm, kimilerinde de saf bir hayranlık olması dışında varoluşun farklı düzeyler arasındaki bir duraklamayı, hatta kısa devre de diyebiliriz, açığa vurmaktadır. Altın çağ nostaljisine bağlanan fikirler ve aksine yüzyıllardır var olan laiklik ve sekülerizasyonda köklenen psikolojik davranışlar, çünkü bunu ne kadar tekrarlasak azdır, maneviyat bir din değiştirme, bir inanç ya da kanaat sorunu değildir. Dünyada olma tarzıdır. En belirsiz ve en basit hareketlerimizle yansıması görülür. Yürüme ve yemek yeme tarzımızda, diğer insanlara açık olmamızda, zaman, iktidar, kader ve sessizlik karşısındaki tefekkür tarzımızda, kısacası fikir olmayan, ideoloji olmayan her şeydedir. Özellikle de İkbal avcılarının hevesli döndürme çabaları ve yeni dönmelerin işgüzarlığından fersah fersah uzaktadır. 2. Yamanın iki yüzü. Batılılaşma ve İslamileşme. Yamalama çoğu zaman bilinçsiz bir işlemdir. Birbirini tutmayan iki dünyayı bir bilginin tutarlı bütünlüğü içinde özdeşleştirmek için bu dünyaların birbirine bağlanmasıdır. Yamalama, eş biçimlilik eksikliğini silmeye ve çok biçimli iki paradigmayı epistemolojik olarak uzaklaştırmaya çalışır. Eski ve yeni paradigmaların onları birbirinden farklılaştıran duraklamalardan ötürü ortak ölçüsü kalmamıştır. Yamalama, olgularda hiçbir karşılığı olmayan fikirleri toplumsal gerçeklerle çakıştırmaktan ibarettir. Yamalama, gerçekliği içi boş bir söyleme indirger, bir bakıma bu söylemin modern ya da arkaik olması önemli değildir. Ama bu indirgeme sorgulamasız, mesafe bırakılmadan ve eleştirisiz yapılır. Yamalama, şeylerdeki pürüzleri kaplayan ince bir vernik katıdır. Yüzeyi hafifçe kazındığında çatlaklar ve hatalar ortaya çıkar. Yamalama, zamanın aşındırdığı çatlak yüzeyleri, kötü havaların harap ettiği yapıları cafcaflı bir dekorla örter. Harabeleri, döküntüleri, yıpranmış binaların çatlak cephelerini, kötü kapuk bağlamış yaraları gizleyen sahte parıltılı bir yüzeydir. Soluk, yakışık almayan paçavraları, paramparça olmuş pılı pırtıyı kamufle eden bir yaldızız. Yamalama iki karşıt yönde olabilir. Ama sonuçlar hemen hemen aynıdır. Ya eski bir içerik üzerine yeni bir söylemi yamalar ya da yeni bir zemin üzerine eski bir söylemi oturtturur. İlk durumda batılılaşmayla karşı karşıyayızdır. Parantez, modernliğin batı ile ilişkili olmasından ötürü. İkinci durumdaysa İslamileşme ile bizi asıl ilgilendiren bu durumdur. Bu iki işlem karşıt gibi görünürler fakat çözüldükleri noktada birbirlerine benzerler. İkisi de aynı olguya yol açarlar. Çarpıklık. Peki neden? Çünkü üzerine yeni veya eski söylem yamalanan zemin ne odur ne de öteki. Melezdir. Yani ikisinin karışımıdır ve daha o anda bir kırılma ve parazit alanı yaratır. İki durumda da sakatlanmış bir bakışla karşı karşıyayızdır. Tıpkı biçimleri bozan ve ayna karşısında olduğu gibi görüntü çarpık ve bozuktur. Yapılan yamamın doğası ister laik ister dinsel olsun pek önemli değildir. Sonuç hep ikisinin arası olur. Ya söylem üzerine yamandığı zemindeki ileride olacaktır ya da gecikmiş olacaktır. Ama hiçbir zaman gerçekliğe uygun olmayacaktır. Hele bu gerçekliğin de aynı ölçüde sakatlanmış olduğu hesaba katılırsa. Gerçeklik ne modernlerin onun hakkında yürüttükleri fikirlere uyacaktır ne de gelenekçilerin kafasındaki görüntüye. Uyum eksikliği iki durumda da kendini hissettirecektir. Çarpıklaşmaya götüren farklı aşamaları daha iyi anlamak için özetleyeyim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kendimizi epistemolojik anlamda farklı iki tarihsel epiyoriye birlikte damgasını vuran birbirinden ayrılmış iki dünyanın yani heterojen iki paradigmanın ya da iki epistemenin parantez burada paradigma ve episteme kavramlarını aynı anlamda kullanıyorum. Kesiştiği yerde bulunan duraklamalı çatlaklara yerleştiriyoruz. Bu epistemeler arası durumunda iki paradigmanın kesiştiği ve karşı karşıya konmuş iki ekran gibi birbirlerinin görüntülerini biçimsizleştirdiklerini de eklemiştik. İki paradigmanın kesişmeleri sırasında modernliğe nazaran geç kalınmış bilincin içeriğini oluşturan eski paradigmanın yeni paradigmanın maddesi haline geldiğini, böylelikle de kendimize temsil ettiğimiz dünyanın felsefi altyapı açısından Hegel sonrasını, içerik açısından da Galileo öncesine ait olduğunu da vurgulamıştık. Nihayet bu iki paradigmanın kesiştiği noktada her tür çarpıklığa şahit olunduğu ve çarpıklıkların da yamalama yöntemiyle iş gördüklerini, bu yamaların da iki yüz olduğunu görmüştük. batılılaşma ve İslamileşme. Peki bu epistemeler arası kavgada sonunda öteki ne yapısal olarak üstünlük sağlamayı başaran paradigma hangisidir? Kuşkusuz yeni paradigma. Yani en geniş anlamıyla modernlik. Geleneğin sihirli içeriğinin geniş izlerini taşıyarak ağır basmaktadır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Buffon. B U F F O N. Aldrovandi. A L D R O V A N D I.